Ayrım 7, sayfa 64. Eleştirel radikal pedagojinin genel görüşleri, öğretim süreci, öğretmen-öğrenci ve eğitim yönetimine ilişkin görüşler tabloda verilmiştir. Eleştirel radikal pedagojinin temel nitelikleri. Genel görüşler, öğretim süreci, öğretmen ve öğrenci, eğitim yönetimi olarak dörde ayrılır. Genel görüşler, eğitim egemen sınıf ideolojisine göre şekillenir. Okul yabancılaşmaya neden olmaktadır. Eğitim kapitalizmin ideolojik kurumudur. Öğretim süreci, ideolojiye uygun insan yetiştirme, özgürleştirici olma, işbirlikli öğrenme süreçleri, sosyal dönüşümü sağlayıcı ilkeler. Öğretmen ve öğrenci. Öğretmen-öğrenci diyaloğu, öğretmen-öğrenci eşitliği, sosyal adaleti savunan ve dağıtan öğretmen. Eğitim yönetimi. Demokratiklik, eşitçilik, eleştirel bilginin üretim ve yönetim yeri, radikal devrimci önderlik ve dayanışma ilkeleri. Politeknik eğitim, diyalektik materyalist felsefeye dayanmakta, genel olarak reel sosyalist ülkelerde uygulanma olanağı bulan uygulamalı eğitim yaklaşımıdır. Politeknik kavramı genel olarak sosyalist ülkelerde üretim odaklı okulun üretim merkezi gibi çalıştırıldığı eğitim uygulamaları için kullanılan bir kavramdır. Bununla birlikte kimi Batı ülkelerinde üretim odaklı çalışan bir meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan orta ve yüksek öğretim kurumları içinde kullanıldığı görülmektedir. Ancak eğitim felsefesi alanında politeknik eğitim kavramı ile bir sosyalist eğitim modeli kastedilmektedir. Eğitim alanında iş eğitimi akımı olarak da bilinen bu akıma Batı'da iş okulu, eski sosyalist Doğu ülkelerinde de üretim okulu adı verilmiştir. Tekniğin insanı tek yanlı yapmasına karşı insanın çok yönlü ve daha mükemmel yetiştirecek bir eğitim modeli olarak ortaya çıkmıştır. Parantez içinde Ergun 2009. Politeknik eğitime göre eğitim süreçleri ancak üretim ile hayatiyet kazandıkça olanaklıdır ve böylece yabancılaşma engellenebilir ve devrimci dönüşüm sağlanabilir. Parantez içinde İnal 2006. Politeknik eğitimin amaçları genel bir anlayışla 3 boyutta toplanabilir. İlk olarak diyalektik materyalist düşünme biçim ve ilkelerinin öğretilmesi önceliklidir. İkinci boyutta sosyalist ideolojinin aktarılması ve sanat ile beden eğitimi içeren eğitimle birlikte sosyalist kültürün edindirilmesi yer alır. Üçüncü boyut ise üretim sürecine katılım için gerekli davranışların kazandırılmasıdır. Bu temel bakış açısıyla politeknik eğitimin amaçlarına ilişkin şu görüşlere yer verilebilir. İnsanları çok yönlü yetiştirerek doğaya egemen olunması, üretici güçlerin gelişiminin sağlanmasıdır. Diyalektik akıl yürütmenin öğretilmesi, sınıfsal farklılıkların ortadan kaldırılması amacıyla tüm emekçi çocuklarının okutulması amaçlanır. Parantez içinde Sönmez 2012. Eğitime bir davranış değiştirme süreci olmanın dışında sosyal sınıf oluşturma ve değiştirme gibi bir sosyal işlev yüklenir. Politeknik eğitimin egemen olduğu eğitim kurumları konu ve içerik açısından şu nitelikleri gösterir. Batı'daki özgül yansımaları dışında özgün politeknik eğitimde sosyalist ideoloji, değer ve anlayışları aktarmaya yönelik bir içerik egemendir. Bu amaçla sosyal bilimler, diyalektik materyalist düşünme biçim, ilke ve kurallarını içeren konulara yer verilir. Sosyoloji, felsefenin temel ilkeleri, ekonomi, güzel sanatlar, edebiyat, bir mesleğe yönelik iş içinde üretim için eğitim odaklı dersler ve konular programın temel içeriğini oluşturur. Öğretim ilke ve yöntemleri açısından politeknik eğitim çok yönlü tekniklerin uygulanmasını hedefler. İş ve iş tekniği becerilerinin gelişimi yanında kültürel, politik, düşünsel kazanımların edinilmesini amaçlayan yöntemlere yer verilir. Kuram ve uygulama bütünlüğünü sağlayan bir strateji izlenir. Bununla birlikte üretim için uygulamaya ağırlık verilir. Parantez içinde Cambaz 1998. Politeknik eğitim özünde temel olarak uygulama ile kuramın bütünlüğü ile hayat ve üretimi esasların bilimsel kavranışına dayanır. Bu anlayışla eğitim bedensel, parantez içinde fiziksel, zihinsel, parantez içinde bilinç ve estetik, parantez içinde sanat gelişimden oluşan üçlü saç ayağını oturturur. Bu amaçla politeknik eğitimde insan her üretim ortamını eğitim ortamı olarak düzenleyerek öğrenir. Parantez içinde İnal 2006. Bu açıdan politeknik eğitimde öğretim ilke yöntemleri kuram uygulama bütünlüğü ile iş ve üretim içinde eğitim odaklı olduğu söylenebilir. Ölçme ve değerlendirme boyutunda politeknik eğitimin şu nitelikleri öne çıkmaktadır. Eğitim sonunda öğrencide şu niteliklerin kazanılıp kazanılmadığı belirlemeye çalışılır. Diyalektik akıl yürütme ne derece kazanılmıştır? Sosyalist görüş ne derece savunulmaktadır? Birey üretime ne derece katkıda bulunabilmektedir? Bunun dışında batıdaki politeknik eğitim uygulamalarında sistemin politik, ideolojik boyutu farklılık gösterir. Politeknik eğitimde öğretmenin temel işlevi ideolojik ve sosyal önderliktir. Ayrıca üretim içinde eğitim niteliği gereği usta öğreticilik becerisi yüksek olması beklenir. Bir bakıma politeknik öğretmen, politik kültür aktarıcılığı ile üretimin yöneticiliğinin sentezini oluşturur. Buna karşılık öğrencinin üretim sürecinde olması ve materyalist felsefeyi özümsemiş olması amaçlanır. Sosyalist anlayışa göre tüm öğrencilere karma, kamusal ve parasız eğitim verilmesi esastır. Parantez içinde Tezcan 1996. Püf noktası. Politeknik eğitim genelde materyalist felsefenin eğitim alanında bir yansıması olup sosyalist sistemlerin eğitim uygulamasıdır. Kapitalist toplumlarda da ideolojik yönü dışında çok amaçlı teknik okullar bu modelin kimi uygulama örnekleridir. Politeknik eğitimin yönetimi bağlamında temel nitelikleri şu biçimde ifade edilebilir. Sosyalist ideoloji merkezinde katılımlı ve kuramsal demokrasi niteliği öne çıkmaktadır. Okulun yaşama ve üretim sürecine benzetilerek sosyalist disipline uygun yönetilmesi temel amaçlardan biridir. Parantez içinde Topses 2006. Cezanın eğitici nitelik taşıması esas alınmakta, üretken ve kişilikli öğrenci yetiştirilmesi amaçlanır. Parantez içinde Cambaz 1998. Politeknik eğitimin temel nitelikleri. Genel görüşler, öğretim süreci, öğretmen ve öğrenci, eğitim yönetimi. Genel görüşler. Eğitim üst yapı kurumu, eğitimin üretim ilişkilerine bağımlılık gösterir, eğitim üretim için yapılmalıdır, kuram uygulama bütünlüğü. Öğretim süreci, ideolojiye uygun insan yetiştirme, diyalektik düşünme ve akıl yürütme, uygulamalı eğitim, üretime ve kolektif çalışmaya katkı. Öğretmen ve öğrenci, İdeolojik ve kurumsal önderlik, üretim yöneticisi öğretmen, ideolojik adanmışlığı yüksek öğrenci. Eğitim yönetimi, teknik ve bilişsel becerileri kazandırıcı, işe ve yönetime katılım, çatışma ve çelişkilerin çözümü, endüstri kurumu okul. Politeknik eğitim etkili ve verimli insan yetiştirme açısından olumlu bulunurken genelde politik açıdan eleştirilir. Üretim içinde iş için eğitim uygulama alanında iyi yetişmiş insan gereksinimini kuşkusuz karşılar. Ancak politeknik eğitimin ideolojik olarak salt sosyalist söylem ve bakışı yansıtması kuşkusuz politik açıdan eleştiriye neden olmuştur. Ayrıca politeknik eğitim anlayışlarının egemen olduğu kimi uygulamalar var olan kültür ve değerlere karşıtlık açısından eleştirilmişlerdir. Kuşkusuz bu eleştiriler ve kabuller soruna hangi felsefe ve paradigma açısından bakıldığına bağlıdır. Bağlantıyı kur. Politeknik eğitimle radikal eleştirel pedagoji arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? İki felsefenin ortak ve ayrık yönlerini çıkarınız, tartışınız. Postmodern görüşler ve eğitime yansımaları. Postmodernizm, modern, sosyal veya ötesi anlamına gelmektedir. Postmodernizm, sanattan medyaya, eğitimden ekonomiye çok geniş bir alanda kullanılan kavram olarak belirmektedir. Modernizmin tam bir karşıtlığı ya da sonu olmaktan ziyade eleştirel bir karşı duruştur. Toplumu Marksist anlayışın aksine üretim ilişkilerinin değil medyanın belirlediği öne sürülür. Parantez içinde Giddens 2006. Modernizmin ilkelerini genel geçer bir bütünlük içinde belirlemek pek olanaklı değildir. Bunun temel nedeni postmodern anlayışın biçimsel, durağan ve tek düze bir niteliğe sahip olmayışıdır. Buna karşılık kimi nitelikleri gerçeklik ve doğruluk, nesnellik, sürekli değişim, odaksızlık, çok odaklılık, temelsizlik, benlik, parantez içinde sizlik, yorumsamacılık, evrenselliğe karşı yerellik, toplum mühendisliği, üst anlatılar, çoğulculuk ve eklektizm biçiminde sıralanabilir. Parantez içinde Aydın 2006. Postmodernizm, klasik üretim ve yönetim tarzlarına karşıtlık gösterir. Postmodernizm, Fordist üretim tarzına karşı esnek çalışma, uzmanlaşma ve evde iş anlayışını savunur. Toplu sözleşme yerine bireysel sözleşme, performansa dayalı ücret gibi kavram ve anlayışlara yer verir. Yönetim alanında ise işlevsel farklılaşma yerine farksızlaşma, sınırları belirsiz kurumlar, yarı zamanlı istihdam, esnek çalışma, işleve göre iş bölümü yerine projeye göre gruplama gibi uygulamaları öne çıkarır. Parantez içinde Gürsel 2003. Postmodernizmin bir eğitim yaklaşımı olmaması nedeniyle doğrudan eğitime özgü görüşlerini belirtmek güçtür. Bununla birlikte genel nitelik ve savunulanlarından eğitime ilişkin kimi çıkarsamalar yapılabilir. Eğitimle de ilgili öne çıkan kimi nitelikler şu biçimde sıralanabilir. Öncelikle klasik eğitim uygulamalarına eleştirel bir boyut katmıştır. Farklı kültürlere saygılı bireyin yetiştirilmesi, çoğulculuğun kabullenilmesi, mutlak tek doğru değerler yerine çok seslilik, eklektik düşünce, teknoloji yoluyla sürekli bilgi aktarımı diğer niteliklerdir. Postmodern anlayışa göre eğitim kesin bir amaca sahip oluştan çok görecelilik gösterir. Çünkü eğitim, bireyin ne olacağına, nasıl şekilleneceğine, başkalarının karar vermesinden çok kendini bulma ve gerçekleştirme sürecidir. Esneklik, ikna, kitle iletişim ve bilişim olanaklarından yararlanma, eleştirel düşüncenin geliştirilmesi, davranış serbestisi genel geçer kimi amaçlardır. Parantez içinde Şahin 2004. Postmodern anlayış, içerik ve öğretim ilke yöntem ile ölçme ve değerlendirme açısından esnek yaklaşım içindedir. Çok yönlülük, çok kültürlülük bir bakıma düzensizlik egemendir. Özcesi, programların içeriği açısından serbestçi bir anlayış ve algıya sahip oluş nedeniyle katı bir program anlayışı yoktur denilebilir. Bilginin öğretilmesinden çok tüketilmesi önemlidir. Bilgiyi hazır vermekten çok nasıl edinileceği ve tüketileceği daha baskın anlayıştır. Bu bakımdan sınıfa gereksinim yoktur ve öğrenilen her yer eğitimin uygulanma alanıdır. Parantez içinde Tezcan 2002. Postmodern anlayışın kendine özgü özel bir ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturduğu söylemek olanaksızdır. Genel olarak yetişme, kendini gösterme ve gerçekleştirme iyi yetişmişlik ve eğitilmişlik ölçütleridir denilebilir. Öğretmen ve öğrenci ilişkileri bakımından postmodern anlayış serbest bir algı oluşturmaya çalışır. Öğretmen ve öğrenci arasında sosyal ve psikolojik engellerin olmaması birbirini tamamlayan ve işbirliği esastır. Öğrenen ve öğrenmeyi genelde kendini gösterme ve gerçekleştirmeye yönelen bir anlayışın odakta olduğu öğrenci merkezliliğine evrilme egemendir. Postmodern eğitimin genel görüşleri, öğretim süreci, öğretmen ve öğrenci ve eğitim yönetimine ilişkin görüşler tabloda verilmiştir. Postmodern eğitimin temel nitelikleri. Genel görüşler, öğretim süreci, öğretmen ve öğrenci, eğitim yönetimi. Genel görüşler, çoğulculuk, eklektik düşünce, görecelilik, algılın yönetimi, medya, kitle, iletişim ve bilişim teknoloji kullanımı. Öğretim süreci, klasik eğitime eleştirel bakış, kişiselleştirilmiş eğitim, farklılıklara saygılı birey, medya okuryazarlığı, sınıf mekan şart değil. Öğretmen ve öğrenci. Öğretmen güç temsili olmamalı, sosyolojik mesafeye karşıtlık, güvene dayalı ilişki ve işbirliği. Eğitim yönetimi. Esnek çalışma, performansa göre değerlendirme, merkezi kontrolün zayıf ya da kalktığı bir anlayışa yöneliş. Postmodern anlayış, mimarlık, tiyatro, eğitim ve siyaset gibi çok geniş bir alanda etkilidir. Bununla birlikte eğitim alanında postmodern anlayışa yönelik öne sürülen görüşler şu biçimde özetlenebilir. Genel olarak postmodern anlayış, modern dönemin kimi uygulamalarına getirdiği eleştiriler ile güç toplamaktadır. Buna karşı uygulamaya koymaya çalıştığı kimi anlayışların uygulanma olasılığı zayıftır. Tekçi ve otoriter bir anlayışa karşıtlık ne kadar doğruysa, başsız, ilkesiz bir eğitim programı oluşturmak da o kadar olanaksızdır. Sonuçta egemen güç yine her şeyi perde arkasından yönetecektir. Eğitim doğası gereği sosyoekonomik ve politik sistemden ayrık düşünülemez. Okul ve öğretmenin bir otorite olmaması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Postmodernizmin aşırı bireycilik vurgusu, toplumsal sorunların çözümünde güç birliği oluşturmayı engellemeye yöneliktir. Postmodernizmin her şey her şeyle gider ilkesi de toplumsal değerlerin çökmesini hızlandırabilir. Püf noktası. Postmodern anlayış ile dünya eğitim sistemleri bir savruluş ve başsızlıkla karşı karşıyadır. Bağlantıyı kur. Değişik felsefelerin birbirlerini etkilemesi söz konusu mudur? Sizce hangi felsefeler birbirlerinin üzerinde etkileri vardır? Felsefeleri bir ölçüde bağlı olarak kümeleseniz nasıl bir kümeleme yapardınız? Tartışınız. Felsefi açıdan eğitim sistemleri yorumlanırken eğitime ilişkin şu saptama dikkate alınmalıdır. Öncelikle eğitim salt bir davranış değiştirme süreci değildir. Eğitim, davranış değiştirme özelliği onun sadece pedagojik yönüdür. Eğitim, sosyoekonomik, politik nitelikleri ve sosyal işlevleri ile tüm sosyal kurumlar adına görev yapan sosyal olgudur. Bu temel bakışla eğitimin amaç, içerik ve diğer uygulamaları sosyoekonomik yapı ile politik süreçlerden soyut açıklanması olanaksızdır. Eğitim insanı değiştirmektir. Bunun için öncelikle onun anlaşılması gerekir. Gerçekten insan olmak da insanı anlamak da zor iş olduğunu belirten, parantez içinde Aydın 2009 sözünü şu biçimde tamamlamaktadır. İnsanın ne olduğu sorusunu Angus Stones şöyle yanıtlamaktadır. Bu soru bana sorulmadan önce yanıtını biliyordum ama artık bilmiyorum. Bu bağlamda eğitimci ve öğretmenlere düşen görev değişik boyutlarıyla insanı ve toplumu anlamak ve değiştirmektir. Özet. Eğitim, ekonomik, sosyal, pedagojik, hukuksal ve politik boyutları yanında felsefi boyutuyla bütüncül bir davranış değiştirme süreci ve toplumsal kurumdur. Felsefe eğitimi değişik açılardan etkilerken, eğitimin şekillenmesinde önemli bir değişkendir. Felsefe ve bilim arasında kimi benzerlikler ve farklılıklar bulunur? Her ikisi de süreçtir ve her disiplinin bir felsefi boyutu bulunur. Felsefe bilim için düşünme yöntemleri açısından kılavuzluk yapar. Bilim gerçeği parçalara ayırarak incelemeye çalışırken, felsefe bütüncül bakışa sahiptir. Felsefe mantıksal kurgu önemli olup, akıl yürütmeyi öne çıkarırken, bilimde nesnellik esastır ve bilimsel yöntemi kullanır. Eğitim toplumsal bir açık sistem işleyişi ve sosyal, ekonomik ve politik sistem oluşu nedeniyle değişik felsefi etkileşim içindedir. İdealizm, realizm, pragmatizm, pozitivizm, materyalizm, liberalizm ve postmodernizmin eğitim alanında etkili kimi felsefelerdir? Bu felsefelerden kimi etkileriyle eğitim alanında etkili eğitim felsefeleri, perennializm, daimcilik, daimicilik, yeniden oluşturmacılık, ilerlemecilik ve politik teknik eğitim sayılabilir. Daimicilik ya da perennialist felsefe, daha idealist felsefe ile realist felsefenin eğitim alanına yansımasıdır. Gerçeğin insan zihninde olduğunu savunur. Eğitimin temel amacı bilgi aktarmaktır. Esasicilik felsefesi daha çok realist felsefede etkilenmiş olmakla birlikte idealist felsefenin de yansımalarını gösterir. Gerçek toplumdadır ve bilgi deneye, gözleme dayanır. Eğitime toplumun devamlılığı ve kültür aktarma işlevini yükler. İlerlemecilik, pragmatist ve pozitivist felsefelerin eğitim alanına yansımasıdır. Demokratikleşme, değişim, toplumsal gelişim gibi ana temeller eğitimin kimi amaçlarıdır? Yaparak, yaşayarak öğrenme, işbirlikli öğrenme, kullanılabilir, yararlı olanların öğretilmesi kimi nitelikleridir? Liberalizm, ekonomik ve politik yöntemin yönetim ve yönetimli bir yaklaşımıdır. Ekonomik açıdan serbest piyasa ekonomisini savunurken, yönetim açısından özgürlükçülüğü temel alır. Yeniden oluşturmacılık, genel olarak pragmatizm, pozitivist ve materyalist felsefelerinin eğitim alanına yansımasıdır. Değişim, yenileşme ve yeni kültür oluşturma gibi radikal amaçları bulunmaktadır. Eleştirel radikal pedagoji, geleneksel okul ve eğitim anlayışına seçenek oluşturmaya çalışan bir akım grubudur. Eğitimin egemen sınıf ideolojisine göre oluştuğu ileri sürer. Politeknik eğitim bir bakıma tümüyle materyalist felsefenin eğitim alanına yansımasıdır. Eğitim üst yapı kurumudur ve üretim için yapılmalıdır. Diyalektik düşünme ve akıl yürütmenin öğretilmesi ve üretici insan yetiştirilmesi temel amaçtır. Postmodern eğitim, çoğulculuk, eklektizm, katılımsız yönetim gibi özellikleriyle öne çıkmaktadır. Klasik eğitime eleştirel yaklaşır, farklılıklara saygılı ve kişiselleştirilmiş eğitimi savunur. Tarihsel gelişim içinde eğitim sisteminde egemen olan felsefeler şu biçimde açıklanabilir. Eğitim, erken cumhuriyet döneminde oluşturmacı ve ilerlemeci bir işleve sahiptir. Tarihsel gelişim içinde perennialist ve esasici bir anlayışın egemen olduğu söylenebilir. Cumhuriyet dönemi eğitiminin erken döneminde sosyal yön baskındır. Özellikle 1990'lı yıllarla birlikte liberal eğitim uygulamaları egemen olmaya başlamıştır. Eğitim sistemi sürekli artan nüfusun ve politik müdahalenin baskısı altındadır. Eğitimde laiklik algısı yitirilmekte ve sistem sürekli muhafazakar, esasici ve perennialist felsefelerin egemenliğine kaymaktadır. Okuma parçası. John Dewey 1859-1952 yılları arasında yaşamış olan ve aletçilik olarak bilinen felsefe akımının kurucusu, ünlü ABD'li filozof ve eğitim kuramcısı, Charles Sanders Peirce ve William James görüşlerinin bir sentezini yapmış olan Dewey, pragmatizmi mantıksal ve ahlaki bir analiz kuramı olarak geliştirmiştir. John Dewey, 20. yüzyılın ilk yarısının en önemli ABD'li filozofu olarak tanınır. 1859'da Burlington, Vermont'a dünyaya gelmiştir. Kısa bir öğretmenlik kariyerinin ardından felsefe alanında doktora yapmış, 1889'da sonra Michigan Üniversitesi'nde felsefe bölümünün başkanlığını üstlenmiştir. Daha sonraları Chicago Üniversitesi'ndeki görevi esnasında kamu eğitimiyle aktif olarak ilgilenmeye başlamış ve burada 1896-1904 yılları arasında çocuk eğitimi üzerindeki gözlemlerini derinleştirdiği meşhur laboratuvar okulu kurmuştur. Akademik kariyerinin geriye kalan uzun bölümünde Columbia Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmıştır. Dewey'nin demokratik idealini ve bu ideale ulaşmakta eğitime biçtiği rolü iyi anlayabilmek için onun içinde yaşadığı dönemi kaba hatlarıyla tarif etmek gerekir. Dewey, bir kriz, belirsizlik ve imkanlar çağının filozofuydu. Dewey'nin Amerika'sında 1890'larda Chicago halkının yaklaşık %20'si evsizdi. Her 4 kişiden biri işsizdi. Hastalıklar kol geziyordu ve sağlık hizmetleri nüfusun büyük bir kesimine ulaşamıyordu. Toplumsal ihtilaflar her yerdeydi. Bugün görülmemiş ölçülerde şiddet içeren grevler yaygındı. Toplumun zengin ve yoksul katmanları arasında derin bir uçurum vardı. Siyasi partiler güç sahiplerinin elindeydi ve yerel yönetimler yolsuzluk batağına saplanmıştı. Kargaşanın egemen olduğu bu ortama her gün yalnızca kendi dilini konuşan yeni göçmenler ekleniyordu. Fakat bu kriz ve belirsizlik ortamı Dewey ideallerinin gerçekleşebileceği imkanları da içeriyordu. 19. yüzyılın sonlarından bakıldığında 30-40 yıl sonrasının Amerika'sının halkın toplumsal yaşam ve siyasete katılımı anlamında hangi yönde evrimleşeceği belirsiz görünüyordu. Noam Chomsky, eğitim ve demokrasi hakkındaki bu konuşmasında John Dewey'i klasik liberalizmin özgürlükçü değerlerinden beslenen ve erken eğitimde gerçekleştirecek reformların toplumsal değişim için büyük imkanlar sağlayacağına inanan bir düşünür olarak tanınır. Değerlendirme soruları. 1. Felsefenin çalışma alanlarından hangisi felsefenin evrende hiçbir şey yokken var olduğuna inanılan ögesini konu edinir? A. Epistemoloji, B. Aksiyoloji, C. Ontoloji, D. Etik, E. Mantık. 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi esasici eğitim felsefesinin özelliklerinden biridir? A. Eğitim değişimi destekler nitelikte olması gerekir. B. Kültür aktarılması temel amaçlardan biri değildir. C. Eğitimin bilgi aktarma görevi yoktur. D. Demokratik eğitim yönetiminin temelidir. E. Eğitimde öğretmen odaklılık egemendir. 3. Aşağıdakilerden hangisi politeknik eğitime özgü bir kavram değildir? A. Uygulamalı eğitim, B. Sosyalist ideoloji, C. Üretim için eğitim, D. Piyasa için eğitim, E. Kuram uygulama bütünlüğü. 4. Aşağıdaki hangisi materyalist felsefenin niteliklerden biri değildir? A. Üretim ilişkilerinin altyapı olarak tanımlanması, B. Üretim için eğitimin temel alınması, C. İdeolojik eğitime karşıtlık gösterilmesi, D. Değişimin önemsenmesi, E. Düşüncenin arke olarak kabullenilmesi. 5. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin temel özelliklerinden biridir? A. Varlık, bilgi ve değerin dayandığı bir temel vardır. B. Evrensellik doğruyu yansıttığı için doğru varsayıdır. C. eklentiz yer vermek gereksizdir. D. Sürekli değişim bir gerçekliktir ve kabul edilmelidir. E. Nesnellik ideolojik değil, sağlanabilir bir süreç ve ölçüttür. 6. Radikal pedagoji için aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlıştır? A. Radikal pedagojinin bir diğer adı da eleştirel pedagojidir. B. Okullar bilgi aktaran bankacı eğitim sistemi anlayışı ile çalışmaktadır. C. Eğitim-üretim ilişkilerinin oluşturduğu ekonomik yapıya göre şekillenir. D. Eğitim sınıflar mücadelesinin bir yansımasıdır. E. Okullar bireylerin yabancılaşmasını önleyebilmektedir. Yanıtlar: 1. C. 2. E. 3. D. 4. C. 5. D. 6. E. Tartışma soruları. 1. Eğitimin siyasal, ekonomik ve toplumsal işlevlerini eğitim felsefeleri ile ilişkilendirerek tartışınız. 2. Eğitim, eğitimcilere bırakılmayacak kadar önemlidir görüşünü tartışınız. Bölüm 3. Eğitimin toplumsal temelleri. Hazırlayan Doçent Doktor Pınar Yengin Sarpkaya. Bölümün amaçları: eğitimin toplumsal temelleriyle ilgili kavramlar bilgisi, eğitim-toplum ilişkisini açıklayabilme, eğitim sosyolojisinin önemini kavrayabilme, eğitim toplumsal işlevlerini açıklayabilme, eğitim ve eşitlik arasındaki kuramsal ve pratik ilişkileri kavrayabilme. Hazırlık soruları: İnsan tek başına yaşayabilir mi? Bu durumda insani özelliklerini kazanabilir mi? Eğitimde amaçların işlevi nedir? Eğitim bireye hangi kazançları sağlar? Kitle iletişim araçlarının eğitime etkisi nasıl olmaktadır? Giriş: İnsan tek başına hareket ettiği zaman insani özelliklerini kazanamaz. İnsanı insanlaştıran toplumdur. İnsanın doğumundan sonra toplumdan uzak yaşadığını düşünelim. Bu durumda bir dil öğrenemeyecek, kültürel birikimi insani değerlerini kazanamayacaktır. İnsan doğumundan ölümüne kadar çeşitli toplumsal ortamlarda yer alır. Aile, okul, mahalle, köy, iş ortamı bunlardan bazılarıdır. Bu ortamların her biri insan için bir toplumdur. İnsanın gereksinimleri, istekleri, duyguları, düşünceleri büyük ölçüde içinde bulunduğu toplumdan etkilenir. Ancak bu etkilenme tek yönlü değil, çift yönlüdür. Toplum birey olarak insanı etkilerken birey de toplumu etkilemektedir. Parantez içinde Doğan 2004. Her insan içinde doğup büyüdüğü toplumun bir ürünüdür. Yeni doğan bir bebeğin herhangi bir insan yavrusundan farkı yoktur. Bebeğin öncelikle fizyolojik varlığını korumak için yeme içme, soluk alma ve benzeri gereksinimlerini gidermeye yönelik tepkileri vardır. Bebeği gittikçe insanlaştıran içinde yaşadığı toplumdur. Ailesidir, akrabalarıdır, okuldur, komşularıdır. İnsan toplulukları dışında hayvan toplulukları arasında büyüyen çocukların hayvanlaştıkları görülmüştür. Kurt çocuk örneğinde olduğu gibi. Parantez içinde Öztürk 1983. İnsanoğlu içinde büyüdüğü toplumun özelliklerini, niteliklerini taşır. O toplumun dilini, kültürünü, değerlerini, düşüncelerini ve dünyaya bakışını benimser. İşte tüm bu özelliklerin, niteliklerin benimsenmesine eğitim araçlık eder. İlkel toplumlarda insanoğlunun maddi ve manevi birikimleri ailede ya da kabile içinde usta-çırak ilişkisiyle aktarılırdı. Toplumlar ilerledikçe eğitim okullarda verilmeye başlanmıştır. Bu nedenle eğitim özünde sosyal bir olgudur. Eğitim etkinliği toplumsal ortamlarda gerçekleşir. Bu özelliğinden dolayı da eğitim ile toplum arasında sıkı bir ilişki vardır. Eğitimi toplumsal yönüyle kavramak için eğitim-toplum ilişkisini incelemek gerekir. Parantez içinde Kıncal 2004, Öztürk 1983. Eğitim-toplum ilişkisinin incelenmesi, eğitim sosyolojisinin konu alanı içine girer. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla amaçlı olarak istendik davranışlar oluşturma süreci olarak tanımlanabilir. Parantez içinde Ertürk 1979. Sosyoloji ise en geniş anlamıyla insan davranış ve ilişkilerini konu edinir. İnsanın toplum yaşamının insan grupları ile toplumlarının incelenmesidir. Parantez içinde Gittes 2005, Tezcan 1981. Dolayısıyla eğitim sosyolojisinin çıkış kaynağı sosyolojidir. Parantez içinde Bilhan 1996. Eğitim sosyolojisi ise şu anlama gelir. En genel anlamda eğitim ile toplum arasındaki ilişkileri ve eğitime etki eden etmenleri inceleyen bir bilim dalıdır. Eğitim sosyolojisi, temel toplumsal koşullar ile eğitim arasındaki etkileşim sürecini inceleyen sosyolojinin bir alt dalıdır diye de tanımlanabilir. Parantez içinde Kemerlioğlu 1996, Bilhan 1996, Celkan 1985. Eğitim sosyolojisinin önemi. Eğitim sosyolojisinin önemi, öğretmenler tarafından aşağıdaki nedenlerden dolayı özellikle tanımlamalı, tanınmalı ve bilinmelidir. Parantez içinde Tezcan 1981, 18-19. Eğitim sosyolojisi, toplumsallaşma sürecindeki başarı ya da başarısızlıkların toplumdan kaynaklanan nedenleri açığa çıkarır. Eğitim sisteminin hem oluşturulması hem de bazı yönlerinin değiştirilmesi gerektiğinde çeşitli ülkelerin benzer sorunlar karşısındaki tutumlarının öğrenilmesi ve söz konusu toplumun yapısına uydurulmasında eğitim sosyolojisi önemli katkılar sunar. Eğitim sosyolojisi, eğitimcinin mesleksel davranış ve tutumlarında bölgecilikten kaçınılmasına yardımcı eder. Öğretmen eğitim sosyolojisi sayesinde okul ve toplum konusunda daha eksiksiz bir görüşe sahip olur. Bütün eğitimciler okul içinde yerine getirilen toplumsal roller hakkında eğitim sosyolojisi yoluyla daha iyi bir görüş kazanırlar. Eğitimde amaçlar ve toplum. Amaçlar eğitimin kalbidir. Eğitimin her aşamasında amaçlardan hareket etmemiz gerekir. Amaçlar özellikle eğitim felsefesi, politikası ve eğitim programları açısından önemlidir. Amaçlar her ülkenin kendine göre saptadığı, yetiştirdiği insanda eğitim yoluyla ne gibi istenilen davranışlar kazandırabileceğini gösteren belirli ilkeler, özelliklerdir. Okullar da bu amaçlara ulaşacak biçimde öğrencileri eğitirler. Parantez içinde Tezcan 1981. Okullarda amaçları soyut birer önerme olmaktan kurtaran, onların birer davranış haline getirilmesidir. Eğer amaçlar davranış haline getirilmezse, eğitim programlarında bir süs olarak kalırlar. Parantez içinde Demirel 2004. Okulda eğitimin genel ve özel amaçları vardır. Dünyadaki yeni bilgi ve becerilerin öğretilmesi genel amaçları oluşturur. Genel amaçlar, insanın dünyaya açık olan boyutunu işler. İnsanın biyolojik, zihinsel ve duygusal özelliklerinin gelişmesini hedefler. Dünyadaki her devlet, yurttaşlarının bu yönde gelişmesi için eğitimde düzenleme yapar. Eğitimin özel amaçları ise, toplumun kendine özgü gereksinimleriyle kültür ve değerlerin öğretilmesidir. Özel amaçlar, eğitimin özel boyutunu oluşturur. Toplumun beklenti ve gereksinimleri özel amaçlarla belirlenir. Parantez içinde Doğan 2004. Eğitim sistemimizde genel ve özel amaçların gerçekleştirilmesinde sıkıntılar olduğu görülmektedir. Özellikle özel amaçlarda toplumun kendine özgü gereksinimlerinin tam olarak karşılanmadığına tanık oluyoruz. Eğitimin toplumsal işlevleri. Genelde eğitimin işlevleri bir toplumda eğitimin amaçlarıyla bağlantılıdır. Yani amaçlara göre eğitimin işlevleri değişebilir. Çeşitli toplumların farklı amaçları olduğuna göre işlevler de bu amaçlara göre biçimlenir. Bununla birlikte her toplumda eğitimin değişmeyen genel işlevleri vardır. Eğitimin toplumsal işlevleri açık ve gizli işlevler olarak iki biçimde incelenebilir. Parantez içinde Tezcan 1981, Türkoğlu 2005. Eğitimin açık işlevleri. Bu işlevler toplumun kültür mirasının birikimi ve aktarılması, yenilikçi ve değişmeyi sağlayıcı elemanlar yetiştirmek, siyasal, toplumsal ve ekonomik işlevler olarak sıralanabilir. A. Toplumun kültürel mirasının birikimi ve aktarılması. Her toplumda eğitim toplumun kültürel mirasının birikimini ve sürekliliğini sağlamaya çalışır. Eğitim bir yandan toplumsal değişmelerin gereklerine uygun olarak yeni kültürel değerler yaratır. Diğer yandan da günün koşullarına uymayan kültürel değerleri eleştirel bakış açısıyla değiştirir. Geçmişten süzülüp gelen ve yeni kazanılan kültürel değerleri de gelecek kuşaklara aktarır. B. Eğitimin toplumsal işlevleri. Eğitim toplumun değerlerini, toplumsal kurallarını ve normlarını, parantez içinde yapılması istenen istenmeyen davranışlar, çocuğa çeşitli yollarla öğretir. Bu sürece toplumsallaşma denir. C. Eğitimin siyasal işlevi. Siyasal açıdan eğitimin iki görevi vardır. Birincisi mevcut siyasal sisteme, yani devlete, sadakati sağlamaktır. İkincisi ise önderlerin seçilmesi ve eğitilmesiyle ilgilidir. D. Eğitimin ekonomik işlevi. Eğitim ekonominin gereksinimine uyan ve geleceğin üreticilerine ve tüketicilerine gerekli bilgiyi verecek insan gücüyle birlikte beyin gücünü de sağlar. Eğitimin gizli işlevleri. Eğitimin başlıca gizli işlevleri şunlardır. A. Eş seçme. Eğitim uygun eş seçme ortamı hazırlar. B. Tanıdık sağlama. Arkadaş çevresini genişletir. C. Statü kazandırma. Genel olarak daha uzun süre eğitim gören bireylerin toplumda saygınlıkları daha fazladır. D. Çocuk bakıcılığı. Okullar belirli saatlerde çocukları okulda tutarak annelerinin işini kolaylaştırır. E. Temizleyicilik. Eğitim düzeyi arttıkça suç işleme oranı da düşer. Eğitim ve aile. Aile, birbirlerine doğrudan akrabalık bağlarıyla bağlı olan erişkin üyelerin çocuklara bakma sorumluluğunu üstlendiği insan topluluğudur. Parantez içinde Giddens 2005. Bütün toplumlarda çocuklar üzerinde ilk ve en etkili toplumsal çevre onun içinde doğduğu ailedir. Çocuğun yaşam boyu yararlanacağı temel bilgi ve beceriler ona ailede kazandırılır. Parantez içinde Kemerlioğlu 1996. Aile aşağıdaki işlevleri yerine getirerek çocuğun toplumsal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunur. Parantez içinde Tezcan 1981, Bilgiseven 1992. A. Biyolojik işlevi. Toplumsal nüfusun kaynağını oluşturması açısından aile temel bir kurumdur. Bu işlev eşlerin cinsel gereksinimlerini sağladığı gibi kuşakların sürekliliğini de sağlamaktadır. B. Koruyuculuk işlevi. Değişen koşullara rağmen ülkemizde aile çocuk için hala en güvenli sığınaktır. Aile çocuğu çevrenin olumsuzluklarından, parantez içinde çocuk istismarı, çeteler ve benzeri korur. C. Toplumsallaştırma işlevi. Çocuğun toplumsal kuralları öğrenmesi ailede başlar. Çocuk toplumun hoşuna giden ve gitmeyen ögelerin neler olduğunu ailede öğrenir. D. Sevgi işlevi. Sevgi duymak, şefkat görmek ve çocuğun gereksinimleri arasındadır. Tüm gereksinimleri en iyi ve sürekli alabileceği en güvenli ortam ailedir. Sevgi gören çocuklar sıcak ve uyumlu bir arkadaşlık geliştirirken sevgisiz büyüyenler sosyal ilişkilerinde düşmanca davranmaktadır. E. Eğitim işlevi. Aile çocuğun ilk eğitim aldığı yerdir. Okulun yaygınlaştığı 19. yüzyıldan önceki dönemlerde aile çocuk eğitiminde çok daha etkiliydi. Ancak zamanla bu işlevin de okulların yaygınlaşmasıyla bir daralma olmuştur. Günümüzde okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasıyla bu işlev daha da daralmaktadır. F. Dil öğretme işlevi. Farklı sosyal statülere sahip ailelerde dünyaya gelen öğrencilerin ekonomik başarılarının da farklılaştığı bilinmektedir. Akademik başarıyı olumlu ya da olumsuz etkileyen en önemli etmenlerden birisi dildir. Dil ailede öğrenilir. Sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerde dil gelişiminin genelde zayıf olduğu bilinmektedir. Bu da çocuğun eğitim yaşamını olumsuz etkilemektedir. Okul-çevre ilişkisi. Okul yenilikçi rolüyle her zaman çevreye katkıda bulunmak durumundadır. Bu katkılar yeni bilgiler kadar yeni beceri ve görgülerle zenginleşir. Okulun eğitim görevini tam olarak yerine getirmesi ve öğretim çalışmalarında verimli ve başarılı olması okul ve çevre arasındaki iyi ilişkilere bağlıdır. Okulun çevreyle ilişki kurması, öğrencilerin çevreye uyum sağlayarak hayata hazırlanmaları bakımından da önemlidir. Parantez içinde Doğan 2004, Öztürk 1983. Okulun çevreyle ilişki kurmasında en önemli ögelerden birincisi okul aile birlikleridir. Bu birlikler okulun amaçlarına ulaşabilmesi için öğrencinin yetişmesinde birinci derecede rol oynayan ailenin de okulda verilen eğitime katılmasını ve destek vermesini sağlamaktadır. Ancak okul aile işbirliği her zaman kolayca sağlanamamaktadır. Başta şu engellerle karşılaşılmaktadır. Parantez içinde Aydın 2004 163. Anne babaların kendi okul yaşantılarındaki olumsuzluklardan dolayı okula soğuk bakmaları, ailelerin okula çağrıldıklarında genelde para istenmesinden dolayı ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin okula gelmemesi, ailelerin okula ayıracak zamanlarının olmaması, ailelere karşı yönetici ve öğretmenlerin olumsuz tutumları, etkili bir okul-aile işbirliği geliştirebilmek için şunlar yapılabilir. Parantez içinde Şişman 2002. Okul yönetimi ve öğretmenler velilerle telefon, mektup ve yüz yüze görüşmeler aracılığıyla sürekli iletişim kurmaları, okul yönetimi okulla ilgili bir takım önemli değişim yenileşme, parantez içinde öğretmen niteliğinin artırılması, öğrencilerin yemek sorunu, sınıf geçme, sosyal etkinlikler düzenleme, bilgisayarlardan yararlanma ve benzeri çalışmalarına ana babaların katılmasını sağlamalarıdır. Okul yönetimi aileleri öğrencilerin her türlü riskten, parantez içinde uyuşturucu, çeteleşme, kumar, devamsızlık ve benzeri korunacağına ikna etmeleridir. Okul içinde bulunduğu çevrenin gereksinimlerini sürekli olarak saptamaları ve ailelerle ilişkilerde bu gereksinimleri dikkate almalıdır. Okul-çevre ilişkisinin geliştirilmesinde önemli ögelerden bir ikincisi, okul çevresindeki yetişkinlere yönelik düzenlenen kurslardır. Parantez içinde okuma yazma, bilgisayar, müzik, resim, çocuk bakımı ve benzeri. Okul bu tür kursları düzenlerken okulun çevresindeki resmi ya da özel kurumlarla da işbirliğine gidebilir. Parantez içinde Celkan 1989. Velilere yönelik ana baba eğitimi kursları aracılığıyla ana baba davranışlarında olumlu gelişmeler sağlanabilir. Böylece okul çevre ilişkisi de etkili bir şekilde sürdürülebilir. Okulun çevre ilişkilerinde üçüncü önemli öge, okulun çevresinin kalkınmasına katkı sağlamasıdır. Her şeyden önce okul, çevreye nitelikli iş gücü sağlar. Çevre kirliliğinin önlenmesinde öncülük eder. Çevredeki ekonomik değerlerin farkına varılmasına, bu değerlerin üretime dönüştürülmesine ve pazarlamasına da yardımcı olur. Okul-çevre ilişkisinin geliştirilmesinde dördüncü önemli öge, okulda düzenlenen ve halka açık sosyal etkinliklerdir. Bunların başında spor karşılaşmaları, mezuniyet törenleri, anma günleri, tiyatro, şiir ve müzik dinletileri gelmektedir. Ayrıca okul çevre halkını bilinçlendirmek için konferanslar, seminerler ve benzeri düzenler. Parantez içinde Karslı 2006. Kitle iletişim araçları ve eğitim. Kitle iletişim araçları televizyon, gazete, dergi, radyo, afiş, internet ve CD'leri içeren çok çeşitli formlardan oluşur. Kitle iletişim araçlarının kendi üzerimizde ve kamuoyu üzerinde geniş kapsamlı bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bu araçlar yalnızca eğlence sunmaz. Günlük yaşamda kullandığımız bilgilerin büyük bir kısmını da sağlar. Parantez içinde GitDance 2005. Kitle iletişim araçlarının günümüzde başlıca şu işlevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Parantez içinde Gündüz 2004. 1. Haber ve bilgi sağlama. 2. Toplumsallaştırma. Parantez içinde bireylerin toplumlar hakkında genel bilgi ve değerleri edinmelerini sağlar. 3. Tartışma ortamı hazırlama. 4. Kitlelerin eğitimine katkı sağlama. Parantez içinde özellikle belgeseller, tartışma programları, haberler ve benzeri aracılığıyla. 5. Kitleleri eğlendirme. Ülkemizde kitle iletişim araçlarının, özellikle de radyo televizyonların yukarıdaki işlevleri olumlu anlamda yerine getiremediği konusunda ciddi endişeler vardır. Özellikle yanlı haber programları yaparak toplumu yanıltma, şiddet içeren filmlerle yer vererek çocukları şiddete yönlendirme, toplumsal değerleri hiçe sayma gibi konular bu endişelerden bazılarıdır. Ayrıca medya aşırı bir biçimde tüketim kültürünü pompalayarak çocuk ve gençlerin akılcı olmayan beklentilere, hayallere kapılmalarına yol açmaktadır. Bu olgu da aile içinde ciddi sorunlara yol açmaktadır. Parantez içinde Gündüz 2004, Doğan 2004. Eğitim kurumunun amaçlarıyla kitle iletişim araçlarının tutum ve davranışlar üzerindeki etkileri zaman zaman çatışmaktadır. Örneğin eğitim kurumları şiddet içeren davranışların yanlış olduğunu, mafya tipi örgütlerin, çetelerin yasa dışı ve ahlak dışı olduğunu öğretirken, kitle iletişim araçları tam tersine bunları yüceltmektedir. Parantez içinde Güçlü 2006. Kitle iletişim araçlarının özellikle öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için bazı programların yasaklanması çözüm olarak gözükmemektedir. Programları yasaklama konusunda toplumsal uzlaşma sağlamak her zaman kolay gözükmüyor. Bu nedenle son yıllarda daha etkili bir çözüm olarak medya okuryazarlığı önerilmektedir. Medya okuryazarlığı, medyada sunulan bilgileri olduğu gibi kabullenme yerine üzerinde eleştirel düşünerek yorumlama becerisini geliştirmeyi, amaca uygun programları süzerek seçmeyi, ulusal ve uluslararası sorunların perde arkasını görebilmeyi sağlamaya çalışır. Okullar, programlarına hızla medya okuryazarlığını alarak öğrencilerini kitle iletişim araçlarının olumsuzluklarından koruyabilirler. Eğitim kurumları ve eşitlik. Eğitimde fırsat eşitliği bir toplumda ırk, cins, dil, din, kentli, köylü, sosyal sınıf ve tabaka ayrımı gözetilmeksizin toplumun bütün üyelerine her eğitim basamak ve alanında eşit koşullar içinde eğitim görme olanaklarının sağlanmasıdır. Çağımızda eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmak, yurttaş olmanın, insan olmanın en başta gelen koşullarından birisidir. Parantez içinde Öztürk 1983. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için anayasamızda ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nda düzenlemeler yer almaktadır. Ancak fırsat eşitliğinin ülkemizde tam olarak sağlandığını söylemek zordur. Eğitimde fırsat eşitliğinin önündeki başlıca engeller şunlardır. Parantez içinde Doğan 2004, Tezcan 1981. 1. Ekonomik etkenler. A. Ailenin geliri. Ailenin geliri bir kimsenin alacağı eğitimin sadece süresini değil, aynı zamanda çeşidini de etkilemektedir. Yüksek gelirli ailelerin çocuklarına daha fazla eğitim verme olanağı vardır. Dolayısıyla yoksul aileler çocuklarını okula daha az gönderiyorlar. Okula göndermek yerine onların bir işte çalışmasını sağlıyorlar. B. Devletin ekonomik gücü. Devletlerin eğitime ayırdıkları bütçelerin yetersiz olması durumunda özellikle yoksulların okula gitmeleri zorlaşmaktadır. 2. Coğrafi etkenler. A. Köy-kent ayrımı. Köylerde yaşayanlar eğitim olanaklarından daha az yararlanabilmektedirler. B. Bölgesel ayrım. Eğitim hizmetleri ve olanakları bölgenin nüfus yoğunluğu ve zenginliğiyle doğru orantılı olarak gelişmektedir. Bu da eğitim olanaklarının bölgeler arasında farklı ve dengesiz dağılmasına yol açmaktadır. 3. Sosyal etkenler. A. Cinsiyet ayrımı. Ülkemizde Cumhuriyet döneminden sonra kadın eğitimine önem verilmiştir. Kadınların özellikle ilköğretimde okullaşma oranları oldukça artmıştır. Ancak orta öğretim ve yüksek öğretimde kızların okullaşma oranları düşüktür. Kızların okula gönderilmemesinde ekonomik güçlükler, bağnazlık, ilgisizlik, gelenek görenekler, tarıma ve ev işlerinde çalıştırma gibi nedenler rol oynamaktadır. B. Nüfus etkeni. Ülkemizde doğurganlık oranının çok yüksek oluşu kalabalık bir çağ nüfusu yaratmaktadır. Öğretmen, araç gereç, okul sayısında da artışı gerektiren aşırı nüfus artışı eğitimin niteliğini de olumsuz etkilemektedir. C. Eğitimsel dengesizlikler. Nicelik ve niteliksel yönden yeterli sayıda öğretmen olmaması eğitim eşitsizliğine neden olmaktadır. Eğitimsel dengesizliklerden biri de özel eğitime muhtaç kimselerin eğitiminde ortaya çıkmaktadır. Görme, işitme, ortopedik ve benzeri sorunları olan öğrencilere yeterli eğitim olanakları sağlanamamaktadır. 4. Siyasal etkenler. Ülkemizde çeşitli siyasal partiler arasındaki görüş ayrılıkları, kalıcı bir eğitim politikası, felsefesi ve planlamasını olanaklı kılmamıştır. Bu yüzden istikrarlı bir eğitimin gerçekleştirilmemesi, eğitimde fırsat eşitliğini de etkilemiştir. Siyasal partilerin iktidara geldiklerinde akılcı ve bilimsel olmayan yöntemlerle kendi yandaşlarını yöneticiliklere ataması, eğitimin niteliğini düşürmekte, çeşitli ayrımcılık politikalarının kökleşmesine neden olmaktadır. Beyin göçü ve eğitim. Yüksek öğrenim görmüş ya da mesleğinde ilerlemiş yaratma ve araştırma gücü fazla elemanların İktisaden kalkınmış ülkelere çalışmak ya da yerleşmek üzere göç etmelerine beyin göçü denir. Parantez içinde Tezcan 1981. Beyin göçünün başlıca nedenleri şunlardır. Parantez içinde Erdoğan 2003, 89-91. 1. Eğitimle insan gücü arasındaki dengesizlikler. Bu ülkenin gereksinim duyduğu İnsan gücünden daha fazlasının okullardan mezun olması anlamına gelir. 2. Ülkenin çalışma koşullarının, parantez içinde maaş, araştırma olanakları ve benzeri, iyi olmaması. 3. Yabancı dilde eğitim yapılması. 4. Gelişmiş ülkelerin, az gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerine ve siyasal kararlarına müdahale ederek kendi ülkelerine beyin göçünü teşvik etmeleri. Beyin göçünü önleme. Beyin göçünü önlemek için şunlar yapılabilir. Parantez içinde 1981, Tezcan 1981, Erdoğan 2003. 1. Eğitimli insanlara iş olanakları sağlayacak yatırımlar yapılmalıdır. 2. Yurt dışına öğrenim için gönderilen öğrencilere sahip çıkılmalı, onlara ülkelerinde kendilerine yeterli olanakların sağlanacağı inancı, güvencesi verilmelidir. 3. Yabancı dilde eğitime son verilmelidir. Çünkü yabancı dilde eğitim öğrencileri kültürel etkilenmelere açık hale getirerek yurt dışına yönlendirilmektedir. 4. Bilim insanlarının çalışma ortamları, özlük hakları iyileştirilmelidir. Yukarıdaki önlemler alınırsa yetişmeleri için milyonlarca lira harcanan beyinlerin hiçbir masraf yapmayan gelişmiş ülkelere kaçışları büyük oranda önlenebilir. Özet. Eğitim-toplum ilişkisinin incelenmesi, eğitim sosyolojisinin konu alanı içine girer. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantılar yoluyla amaçlı olarak istendik davranışlar oluşturma süreci olarak tanımlanabilir. Sosyoloji... Efendim? bitiriyordum ama özet. Ama artık burayı şimdi dedim işte ben de özet. Eğitim, toplum ilişkisinin incelenmesi, eğitim sosyolojisinin konu alanı içine girer. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla amaçlı olarak istendik davranışlar oluşturma süreci olarak tanımlanabilir. Sosyoloji ise en geniş anlamıyla insan davranış ve ilişkilerini konu edinir. İnsanın toplum yaşamının insan grupları ile toplumlarının incelenmesidir. Eğitim sosyolojisi ise şu anlama gelir. En genel anlamda eğitim ile toplum arasındaki ilişkileri inceleyen ve eğitime etki eden etmenleri inceleyen bir bilim dalıdır. Eğitim sosyolojisi temel toplumsal koşullar ile eğitim arasındaki etkileşim sürecini inceleyen sosyolojinin bir alt dalıdır diye tanımlanabilir. Eğitim sosyolojisi toplumsallaşma sürecindeki başarıyı ya da başarısızlıkların toplumdan kaynaklanan nedenlerini açığa çıkardığı, eğitim sisteminin hem oluşturulması hem de bazı yönlerinin değiştirilmesi gerektiğinde çeşitli ülkelerin benzer sorunlar karşısındaki tutumlarının öğrenilmesi ve söz konusu toplumun yapısına uydurulmasında eğitim sosyolojisi önemli katkılar sunduğu, eğitimcinin mesleksel davranış ve tutumlarında bölgecilikten kaçınmasına yardım ettiği için önemlidir. Genelde eğitimin işlevleri bir toplumda eğitimin amaçlarıyla bağlantılıdır. Yani amaçlara göre eğitimin işlevleri değişebilir. Çeşitli toplumların farklı amaçları olduğuna göre işlevler de bu amaçlara göre biçimlenir. Bununla birlikte her toplumda eğitimin değişmeyen genel işlevleri vardır. Eğitimin toplumsal işlevleri açık ve gizli işlevler olarak iki biçimde incelenebilir. Açık işlevler, toplumun kültür mirasının birikimi ve aktarılması, yenilikçi ve değişmeyi sağlayıcı elemanlar yetiştirmek, siyasal, toplumsal ve ekonomik işlevler olarak sıralanabilir. Gizli işlevler ise eş seçme, parantez içinde eğitim, uygun eş seçme, ortamı hazırlar, tanıdık sağlama, parantez içinde arkadaş çevresini genişletir, statü kazandırma, çocuk bakıcılığı, parantez içinde okullar belirli saatlerde çocukları okulda tutarak annelerin işini kolaylaştırır, temizleyicilik, parantez içinde eğitim düzeyi arttıkça suç işleme oranı da düşer. Kitle iletişim araçlarının özellikle öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için bazı programların yasaklanması çözüm olarak gözükmemektedir. Programları yasaklama konusunda toplumsal uzlaşma sağlamak her zaman kolay gözükmüyor. Bu nedenle son yıllarda daha etkili bir çözüm olarak medya okuryazarlığı önerilmektedir. Medya okuryazarlığı, medyada sunulan bilgileri olduğu gibi kabullenme yerine, üzerinde eleştirel düşünerek yorumlama becerisini geliştirmeyi, amaca uygun programları süzerek seçmeyi, ulusal ve uluslararası sorunların perde arkasını görebilmeyi sağlamaya çalışır. Ayrım sonu, sayfa 90.